Ayrmon, sayfa 133. 30 Nisan 1915, sığınmacılar. Son iki gündür kuşatılmış çevre köylerden Ermeniler akın akın Aygestan'a geliyorlar. İlk başta herkes komşu köylerde Türk mezalimine karşın bazılarının sağ kalmış olmasına çok sevindi. Aslında bu da Cevdet'in yeni bir oyunuydu. Erkekleri öldürdükten sonra kadınları, çocukları ve yaşlıları Aygestan'a yönlendirmişti. Cevdet bizi açlıktan öldürmeye çalışıyor. Binlerce aç, susuz, üstleri başları yırtık pırtık, açlıktan iskelete dönmüş insan, önce zorla evlerini terk etmeye mecbur edilmişler, şimdi de Aygestan'a gelmişlerdi. Zavallı köylüler, sevgili evlerinden, yuvalarından ayrılarak yaşadıkları acı deneyim yetmezmiş gibi, şimdi de haftalardır kuşatma altında bulunan Vanlıların insafına terk edilmişlerdi. Sığınmacıların yüzleri çektikleri acılardan, hastalık ve açlıktan adeta şekilsizleşmişti. Sığınmacıların büyük bölümü Amerikan merkezinde korunma altına alındılar. Annem bazı ailelerin bizim ahıra, yani büyük babamın eski evine yerleşmelerine izin verdi. Bombardımanlar sırasında hayvanlarımızın çoğu öldü. Şimdilerde elimizde birkaç tane kaldı. Koyunlar süt vermiyor ama biz durup dururken hayvanları öldüremeyiz. Ayrıca bu korkunç işi yapmak için hiç kimse uzun süre dışarıda kalamaz. Kaldı ki bu işi yapacak erkeklerimiz de yok. Yani onları beslemek durumundayız. Ağzımıza et girmiyor ama bizimkilerde hala biraz terek, balık, fasulye ve mercimek var. Mişo sayesinde bir çuval donumuz var. Askeri komite gıda yardımı yapılacağını duyurdu. Ama biz varlıklı aile olarak tanıdığımız için bize bir şey alamıyoruz. Annem tencereler dolusu mercimek ve fasulye pişirip ahıra götürdü. Ben de onunla giderek yaşlıların ve çocukların yıkanıp paklanmasına yardım ettim. 4 kız ve 2 erkek çocuk vardı. Fakat öyle zayıftılar ki yaşlarını tahmin edemedim. Birbirimizle hemen hemen hiç konuşmadık. Sanki birbirimizin dilini bilmezmişiz gibi. Bir saf fırçası götürüp kızların saçlarını fırçalamaya başladım. Küçük kızlardan birinin saçlarından fırçanın kıllarına düzineler sirke bit doluştu. Daha önce bit görmüştüm ama bu kadar çoğunu bir arada görmek beni çok şaşırttı. Hemen ateş yakıp sirkeleri ateşe attım. Bitler ateşte çatlayıp kıvılcımlar oluşturdukça çocuklar çok eğlendiler. Ben de onlar eğlenirken rahat rahat saçlarını fırçaladım. Bu bit yakma işi öyle hoşlarına gitmişti ki birer birer yanıma yaklaşıp benim saçımı da tara, benimkini de demeye başladılar. Annem dışarıya büyük bir kazan çıkarttı. Havalar ısınmaya başladı. Su güneşte daha çok ısınıyor. Suyu çocukların başlarını, ellerini ve yüzlerini yıkamak için kullandım. Annem evden eski elbiseler getirdi. Çocuklara verdik. Onların parçalanmış giysilerini de fırlatıp attık. Karınları doyduktan sonra çocuklar küçük taşlarla oynanan Karkutik adlı oyunu oynamaya başladılar. Ahırda rahat etmiş görünüyorlardı. Sanırım bizim ahır onların evlerinin şimdiki durumundan pek farklı değildi. Annem yere sermeleri için bir iki kilim, gece sırtlarına giymek için de birkaç ceket götürdü onlara. Yorgunluktan bitkin yeni evlerinde uyuyakaldılar. O gece Araksi, Liyavart'ı muayene etmek için geldiğinde ona bitten söz ettim. Bana çok dikkatli olmamı öğütledi. Bit, öldürücü bir hastalık olan tifüse neden olurmuş. 1 Mayıs 1915, Melek. Margos bugün savaşçılara mermi götürürken vurulmuş. Kalbine yakın bir noktadan, sol omuzundan yaralanmış. Mermi onu öldürebilirdi. Hastaneye nakledildiğinde sedyeye aldıran ve ona eşlik eden Araksi'ymiş. Duyduğumuza göre Araksi çok yiğitçe davranmış. Margos'a ayrıcalık yapmadan diğer askerlere nasıl hizmet ediyorsa aynen onu da yapmış. Araksi yaralı askerleri ölürken görmüştü. O nedenle Margos'un sağ kalışına şükrediyordu. Doktor Isır mermiyi yaralının vücudundan çıkarırken onun elini tutmuş. Doktor Isır her zaman olduğu gibi ameliyata başlamadan dua etmiş. Araksi ameliyathaneden döndüğünde Margos'un şansı varmış. Olasılıkla onu koruyan bir melek vardı. Margos yeniden yürümeye başlayıncaya kadar hastanede kalacak. Ameliyattan sonra Margos nerede olduğunu anlayamamış. Bir küçük oğlan çocuğu gibi annesine sesleniyor ve sanki annesi odadaymış gibi onunla konuşuyormuş. Araksi alnına satılmış soğuk havlular koyuyor, kıvırcık saçlarını okşuyormuş. Tehlikeyi atlatmış ama uzunca bir süre hastanede kalacak. Margos'un hayatını kurtaran melek sanırım annesiydi. 3 Mayıs 1915, kurtulduk. Dün gece hiç kesilmeyen bombardımanlar nedeniyle hiç uyumadık. Türkler Ermeni mevzilerini ve Ergaistan'daki evleri yoğun bombardıman ateşine tutmuşlardı. Korkudan donmuş halde uçan havan topu mermilerinin sesini dinliyor, nerede patlayacaklarını merakla bekliyorduk. Mucize eseri bizim ev hiç isabet almadı. Annem bu gecenin yok etme, imha ve öldürme gecesi olduğunu söylüyor. Daha sonra, yani bugün, bizi çok şaşırtan bir şey duyduk. Amerikan merkezinin yakınına pek çok kez havan topu ile ateş edilmiş. Oysa bunu daha önce hiç denememişlerdi. Bu sabah büyük annem başka bir dünyadaydı. Mutlu olduğu bir dünya ve kendi babasıyla konuşuyordu. Bizlere gelince top ateşinin birden kesilmesini anlamıyor, nedenini merak ediyorduk. Birden Van sessizleşmiş, huzura kavuşmuştu. Peki ne olmuştu? Acaba herkes öldü de Türkler evleri mi arıyorlar? Küçük dünyamıza kendimizi kilitlemiştik. Çocuklar bile ses çıkaramıyorlardı. Derken kapının vurulduğunu duyduk. Açın, kurtulduk, Türkler gitti. Kapıyı açınca karşımda kuzenim Agassi'yi buldum. Kuzenim gözüme tanrı gibi gözüktü. Agassi çok zayıflamıştı. Darmadağın, perişan görünümüne karşın yüzü mutluluktan parlıyordu. Türkler ailelerinin tekneleri doldurup Bitlis'e doğru yelken açmışlar. Kuşatma bitti. Vanlılar kurtuldu. Büyük babamın mutluluğuna diyecek yoktu. Ben size söylemiştim diyordu. Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Persler hepsi ama hepsi denedi burayı zapt etmeyi. Van, Vanlılarındır ve hep öyle kalacak. Dallarımızı kesebilirler ama köklerimizi sökemezler. Asla. Büyük babam gururluydu. Ha, şuraya bakın. 5 dakika öncesine kadar Van'ın yerle bir edileceğinden eminken şimdi yeniden Vanlı olmakla övünmeye başladık. Türk mevzileri alev alev yanıyor. Toprak Kale, Hamut Ağa ve Hacı Bekir kışlaları alevler içinde. 26 günlük Van kuşatması boyunca Van'da çok şey değişti. Birçok ev ve kilise yandı. Ağaçlar kömüre dönüştü. Bahçeler korkunç görünüyor. Ergaistan tanınmaz halde. Kavak ağacı ve turnanın yuvası tabi hala duruyorsa yanmış, duman tütüyor. Alevler yan ağaçlara da sıçramış. Amerikan merkezi bile yakınına düşen hatta sıyıran mermiler nedeniyle harabeye dönmüş. Son top ateşinin amacı Amerikalıları vurmaktı. Savaştan önce Türklerin, Kürtlerin, Ermenilerin hiç ayrım yapılmadan tedavi edildikleri Amerikan hastanesinin güzel ve tarihi 3 binası Türklerin bombardımanları sonunda harabeye dönüşmüştü. Cevdet Bey, Doktor Uşar'ın Türk askerlerini binaya kabul etmemesini bağışlamamıştı. İşte bizler sonunda hayattaydık ve özgürdük. Araksi kısa bir süre için eve geldi ve kurtuluş öykümüzü kendi bakış açısından anlattı. Hastaneye dönüştürülen evden Van Gölü'nü görebilirsiniz. Sabah çok erken Bitlis yakınındaki Avans Limanı'ndan Tatvan'a doğru düzinelerle tekne hareket etmiş. Önce hiç kimse neler olduğunu anlayamamış. Yoksa Türklere yardım mı geliyordu? Hayır, tekneler Van'dan hareket ediyordu. Sonunda toplar susmuştu. Türkler ordularını ve vicdansız komutanları Cevdet Bey'i de alarak Van'dan kaçıyorlardı. Bu son cümleyi defterime defalarca yazmak isterdim. Daha sonra Türklerin kaçış nedenini öğrendik. Rus ordusu Van'a yaklaşıyordu. Halen Erzurum'u, Kars'ı ve Iğdır'ı ele geçirmişlerdi. Ruslara ve Rus ordusundaki gönüllü Ermeni taburuna haber götürmek için birçok delikanlı gönderilmiş. Bunlar Van'daki durumu ve Van Ermenilerinin yok edilmek üzere olduklarını bildireceklermiş. Habercilerin pek çoğu Türkler tarafından ya esir alınmış ya da öldürülmüşler. Buna rağmen Türklerden kurtulup Ruslara ulaşmayı başaranlar olmuş. Haberler, mesajlar yerine ulaşmış. 6. Bölüm. Savaşın sonuçları. 5 Mayıs 1915. Karslı Arsen. Bugün gönüllü Ermeniler ve Rus ordusu Van'a girdi. Binlerce askeri birlik Ergaistan ve şehri sel gibi aktı. Ermeni askerler hem yürüyor hem ana vatanım şarkısını söylüyorlardı. Sen bizim ana vatanımızsın. Yıllardır zincirlendin ama şimdi oğullarının kutsal kanları yardım etti. Özgürsün. Türklerden geri kalan toplar şimdi kurtarıcılarımıza hoş geldiniz demek için patlıyordu. General Nikolayev'in yönettiği Rus ordusu ve gönüllü Ermeniler Van'a giriyorlardı. Yangınların sürmesine, her tarafın harabeye dönüşmesine rağmen Van sokaklarında yürüyen askerlere insanlar kırmızı ve beyaz çiçekler atıyorlardı. Bu kahramanlar sayesinde mutluyduk. Yaşasın kahramanlarımız. Bu askerler olmasaydı hem topraklarımızı hem de hayatlarımızı kaybedecektik. Bir Ermeni atlı asker evimizin yanından geçerken bizleri selamladı. Ülkemin kahraman insanları, Tanrı sizin yanınızdaydı dedi. Sonra ikizlere döndü, onlara ata binmelerini önerdi. Ohannes hemen kaçtı ama Markar öne atıldı. Bu adamın bir üniforması ve deri botları vardı. Çok kalın bıyıklıydı. Kafasında da bir yün şapka taşıyordu. Kendini tanıttı. Karslı Arsen. Markar'ı tuttu, atının üstüne bindirdi. Sen yiğit bir çocuksun. Bir gün sen de yurdumuzu savunacaksın dedi. Markar gururlanmış, sanki parıldıyordu. İşte o anda onun ne kadar babama benzediğini fark ettim. Annem hemen içeri koşup biraz ekmek ve şarap getirdi. Keyfine bak kardeşim dedi. Hayatımızı kurtardığın için sana minnettarız. Tabii hemen sonra benim de o an aklımdan geçen soruyu yöneltti. Acaba Teos Beglaryan adlı Vanlı bir adam gördünüz mü? Türkler tarafından 2 ay önce amele taburuna katılması için götürüldü. Adam 1-2 saniye düşündü. Sonra hayır ben görmedim ama Türk işçi taburlarından kaçıp Rus ordusundaki Ermeni kuvvetlerine katılan çok Ermeni var. Umarım yakında ondan haber alırsınız. Birden içimde bir umut ışığı doğdu. Öyle heyecanlanmıştım ki içeri koştum. Olanları Liyavart'a anlatmalıydım. Akşamüstü geç vakit Rus askerlerinin kamp ateşi etrafında şarkı söylediklerini duyuyorduk. Onların şarkıları Ermeni şarkılarından çok farklı. Sanki bir koro şarkı söylüyor. Melodileri kulağımıza yabancı geliyor. Bu şarkılar zaman zaman da ninnilere benziyor. Tanrım, bu cesur, yiğit, ruhlu insanları gönderdiğin için sana teşekkür ediyorum. 8 Mayıs 1915, kuşatma bitiyor. Savaşın büyük bölümü bitti ama hala şurada burada Türkler savaşı sürdürüyorlar. Geniş, büyük ailemiz sağ ve sağlıklıydı. Tütüncüyanların şehirdeki evi Ermeni mevzisine dönüştürülmüştü. Tabii şu anda bir harabe. Olsun, kendileri sağ ya. Akrabalarımızdan bazıları Liyavart'ı görmeye geldiler. O da oldukça iyi. Hatta bir baston yardımıyla yürüyebiliyor. Herkes bizim kadar şanslı değildi ama. Şehir tamamen yıkılmıştı. Ünlü van pazarı, market ve içindeki tüm dükkanlar tamamen yanmış, yok olmuştu. Birçok Ermeni ailesi öldürülmüş ya da diri diri evlerinin tabanına gömülmüşlerdi. Zeyna'nın babasının sayesinde Hermine ve bütün ailesi sağ kaldı. Cevdet Bey'in Ermenilere yardım edenler hakkında çıkardığı ölüm emrine kulak asmamış ve Hemineleri 26 gün boyunca evinin bodrumunda gizlemişti. 26 gün boyunca gün ışığı görmemişler. 3 Mayıs sabahı erken Zeyna'nın babası ve tüm aile eşyalarını toplayıp şehri terk etmişler. Evi dışarıdan kilitlemişler ama gitmeden önce Victoria teyzeme ateşkes oluncaya kadar bodrumdan çıkmamalarını öğütlemişler. Aynı gün geç vakit ev isabet almış ve yanmaya başlamış. Victoria teyze ve ailesi sonlarının geldiğini düşünmüşler. El ele tutuşup evden dışarı çıkmışlar, koşmaya başlamışlar. Haigavang boyunca hiç durmadan koşmuşlar. Haigavang, Aygestan ile şehir arasında kalan çöl gibi bir arazi parçasıdır. Ne Türkler ne de Ermeniler orayı topa tuttu çünkü orada yaşayan yoktur. Karanlık çöküp de savaşın bitmeye yüz tuttuğu belli olunca Aygestan'a gelmişler. Ancak her öykünün sonu böyle mutlu bitmedi. Levon Ağa ölmüş. Dün Türklerle yüz yüze çarpışırken vurulmuş. Sonunda nereden bulmuşsa bulmuş, bir tüfek ele geçirmiş ve Türklerin elinde kalan son kışlalarından biri olan Hacı Bekir kışlasına içinde biriktirdiği kinle, öç alma arzusuyla saldırmış. Levon Ağa vurulduktan kısa süre sonra da Ermeniler kışlayı ele geçirmişler. Ermeni savaşçılardan biri Levon Ağa'yı savaş alanından uzaklaştırmış ve yardım istemeye çabalamış ama onun son sözleri "Boş ver oğlu, kendini yorma, ailemden geriye bir tek ben kaldım. Yaşamak için hiçbir nedenim yok. İstediğim tek şey Van için savaşıp Van için ölmekti. Öte tarafta yerim cennet benim." Bunlar onun son sözleriymiş. Yüzünde bir tebessümle son nefesini vermiş. Gariptir, büyük baba arkadaşının ölüm haberini alınca hiç de beklediğim tepkileri göstermedi. Duyguları mı köreldi nedir? Oysa Levon Ağa onun çocukluk arkadaşıydı. Kardeş gibiydiler. Sadece bir cümle mırıldandığını duydum. Bu dünyada Van'ı görmek, öbür tarafta cenneti bilmektir. 1 Haziran 1915, Ölüşehir. Rus ordusunun Van'a gelişinden ve Vanlıların özgürlüklerine kavuşmalarından sonra Van Ermenileri yıkılan evlerini, barklarını yeniden yapmaya, onarmaya başladılar. Onarmak ne kadar mümkün olursa tabii, Türklerin kaçışından birkaç gün sonra köylüler köylerine döndüler. Aygesan'ın karma mahallelerinde oturanlar da yeniden kendi evlerine gittiler. Bizim evin yegane erkeği hala büyük baba. Babamdan hiçbir haber alamadık. Misha da büyük olasılıkla geri dönmeyecek. Margus'un kolu hala askıda ama kendini daha iyi hissediyor. Van'ın yeni yöneticileri, hükümet ve sorumlulukları nedeniyle çok çok meşgul. Annem ve ben bombardıman arasında zarar gören ikinci katı adam etmeye uğraşıyoruz. Büyük baba bize çok yararlı fikirler veriyor ama yardım edemiyor. Asırlardan sonra ilk kez Van bir Ermeni hükümet tarafından yönetilmeye başladı. Van şehri Ermenilerin elinde. Vanlılar bu tarihi olaydan çok etkilenmiş ve duygulanmış haldeler. Okullar 2 ay kadar kapalı. Böylece Margos da Savunma Bakanlığı'nda çalışabiliyor. Yeni hükümetin başında Aram Manukyan var. Kendisi Van savunması sırasında öyle büyük kahramanlıklar yaptı ki artık kendisine Aram Paşa deniyor. Şehir öyle harabeye dönmüş ki yeniden canlandırmak imkansız görünüyor. Aziz Bedros ve Aziz Boğaz kiliseleri yerle bir olmuş. Topçu meydanı ve ünlü alışveriş merkezi market tanınmaz halde. Kuşatmanın son günlerinde pek çok bina Ermenilerin mi Türklerin mi hiç dikkate alınmadan yıkıldı. Levan Ağa'nın rengarenk kilimlerle dolu dükkanı gitti. Zavallı Levan Ağa. Yaşasaydı dükkanı onaramazdı. Çünkü dükkan yok olmuş. O güzelim Eskişehir bir çöplüğe dönmüş. Şehrin etrafını çeviren ve Kraliçe Şamiram tarafından yaptırılmış olan tarihi duvarları ve kapıları deprem değil, insanoğlu yıktı. Binlerce yıldan beri bu şehir ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Burası bir zamanlar kralların, kraliçelerin, keşişlerin, imamların ve farklı diller konuşan birçok insanın evi, yuvası olmuş. Urartuların, Kraliçe Şamiram'ın, Kral Gagik'in inşa ettirdiği tapınaklar, kiliseler ve o güzel bahçeler 26 gün içinde yok edildi. Sadece tepede Van kayısı duruyor. Bir kale edasıyla harabeye dönüşen şehri gölgesini alıyor. İnsan eliyle inşa edilmedi. Zaten insanlar da onu yıkamayacak. Kayanın tepesinde bulunan Urartu Kalesi şans eseri yalim ateşten kurtulmuş. Hala kayanın tepesinde dimdik ayakta. Van Kalesi kayanın tepesinden ayaklarının altına uzanan ölü şehri izliyor. Güzel şehri düşündükçe kalbim sızlıyor. Masal şehir yok olmuştu. Onu hiç kimse yeniden inşa edemeyecek. Aynı şeylerin yinelenmeyeceğini kim bilebilir? Toprak kale kayasının arkasında bir mağarada gizlendiği anlatılan mitolojik yaratık Mihir'i düşündüm. Anlatıya göre dünyayı ya yıkacak ya da özgürleştirecekti. Urartular kötülük, melanet yaşadılar. Yani Van daha önce de kötülük yaşamıştı, şimdi de yaşıyor. Mihir ise şimdilik ortalığa çıkmıyor. Sadece kar beyazı Van kedileri yıkıntılarda ve bomboş alanlarda geziniyorlar. 5 Haziran 1915 Kontes Alexandra Tolstoy. Kızıl Haç Ağustos'ta Rus ordusuyla buluştu. Savaş ve Barış'ın yazarı Lev Tolstoy'un kızı Kontes Alexandra Tolstoy Amerikalı misyonerlerle katıldı. Araksi Kontes'le karşılaşmış. Ondan çok asil diye söz ediyor. Çok heyecanlandım. Milanuş'a bir mektup yazıp ünlü yazarın kızının Van'da olduğunu bildirmek istiyorum. Kızıl Haç ve Amerikalı misyonerler geride kalan Türklerle ilgileniyorlar. Türklerin büyük bölümü kaçtı ama arkalarında çocukları, kadınları ve yaşlıları bıraktılar. Amerikalılar ve Kızıl Haç bu aç, yaralı, acı çeken insanların yanında. Kuşatma süresince binlerce Ermeni'ye kucak açtılar. Bu nedenle Cevdet Bey ile aralarında büyük anlaşmazlık çıktı. Amerikan binalarına yapılan son saldırısının nedeni buydu. Şimdi Ermeniler rahatladı, özgürler ve kendilerine bakabilirler. Amerikalılar da bu kez Türklere yardım ediyorlar. Türklere yardım ettikleri için ne Kontes'e ne de Amerikalılara kızabilirim. Ayrıca bu insanlar bir ay önce bizi öldürmek isteyenler değil. Bunlar çaresiz kadınlar ve çocuklar. Araksi ve diğer hasta bakıcılar artık Amerikan hastanesinde değil, Ermeni hastanesinde çalışıyorlar. Tıpkı Lev Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabında yazdığı gibi, zaman değişir, barış hep savaştan sonra gelir. Fakat bakalım bu barış bizler için sonsuza kadar sürecek mi? Unutmamak gerekir ki Türkiye hala Ruslarla savaş halinde ve Cevdet Bey hala hayatta. Şimdilerde Bitlis'te yaşıyor. O sağ kaldığı müddetçe Ermenilerin başına bela olmayı sürdürecek. Hem bela olacak yalnız Cevdet de değil. Üç başlı canavar olarak anılan Enver, Talat ve Cemal. Ermeni toplumunu tamamen ortadan kaldırıp Türkiye'yi yalnız Türklerin yaşadığı bir ülke haline getirme çabalarını ve planlarını sürdürüyorlar. Diğer yandan da Türkiye'nin başka bölgelerinden gelen haberlere bakılırsa Ermeniler evlerini terk etmeye ve mülteci olmaya mecbur ediliyorlarmış. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Türkiye ile sınır oluşturan çöllere doğru yaya yürümeye zorlanıyorlarmış. Çok sayıda Ermeni öldürülmüş, birçoğu da açlık ve hastalıktan ölüyorlarmış. Ama biz Vanlılar umutluyuz, barış içindeyiz. Yaşam yavaş yavaş normale dönüyor. 22 Haziran 1915. Kedilerimi istiyorum. Hava ılıyor. Van'da erken yaz çok güzeldir. Büyük annem uzun süren hastalığını yavaş yavaş atlatıyor. Liewart artık bir bastonla yürümeye başladı. Her gün Tabi ve Tagi eve dönecekler diye boşuna umutlanarak bekliyorum. Onlar akıllı kedilerdir. Her şeye rağmen evlerinin, yuvalarının yolunu bulabilirler. Ön kapının yanında her gün yoğurt ve süt koymayı sürdürüyorum. Belki kokusunu alır da gelirler umuduyla. Ama değerli kedilerinden hiç iz yok. Kediler gürültüyü, dumanı, top patlamalarını hiç sevmezler. Vaspurganda savaşın dışında kalan yegane yer Ahtamar Adası'ydı. Van kedilerinin iyi yüzücüler olduğunu biliyorum. Belki de savaştan çok ürküp Ahtamar Adası'na kaçtılar. Margos'tan beni Ahtamar Adası'na götürmesini istediğimde anlamsız ve boş gözlerle yüzüme baktı ve söylendi. Tabii ya, olur. İnsanlara yardım edip yurdumuzu kurtarmaya çalıştık. Şimdi gidip senin kedilerini arayacağız. Sonra yüzümdeki umutsuz ifadeyi fark etti. Devam etti. Şehirde bir sürü evsiz barksız kedi var. Sana onlardan birini getirmemi ister misin? Ama ben kendi kedilerimi istiyorum.